KPSS Kamu Personelinin Seçme Sınavlarına Hazırlık Genel Yetenek Genel Kültür 23. Kaset 1. Yüz Sayfa 998 Susam Ilıman iklim bitkisidir. Tohumlarından yağ elde edilir. Tahin helvası yapımında ve pastacılıkta kullanılır. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde susam tarımı yapılmaktadır. Yer fıstığı Sıcak ve nemli iklim koşulları ile gevşek topraklarda tarımı yapılır. Yer fıstığı çerez olarak kullanıldığı gibi sabunculukta ve sıvı yağ elde etmede de kullanılır. Türkiye üretiminin büyük kısmını Akdeniz bölgesi karşılar. Ayrıca Güneydoğu Anadolu bölgesinin batı kesimlerinde de üretilmektedir. Kozda ve aspir. Bu ürünlerden de yağ çıkarımında faydalanılır. Küspeleri hayvan yemi olarak kullanılır. Kozda en çok Trakya'da, aspir ise Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya'da üretilmektedir. E. Yem bitkileri. Yem bitkilerinden yonca Türkiye'nin her tarafında yetiştirilir. Yonca kolay yetiştirebilen ve yılda birden fazla biçilebilen bir bitkidir. Ot verimi ve kalitesi yüksektir. Korunga yoncanın yetiştirilmediği verimsiz topraklarda yetiştirilir. Genelde kuru ot olarak da tüketilir. Çekirdeklerinin bal özü taşıması nedeniyle arıcılık bakımından da önemlidir. Burçak daha çok koyun yemi olarak tercih edilir. Türkiye'de yaygın olarak üretilir. Fi ise yeşil ya da kuru ot olarak hayvan beslenmesinde kullanılır. F. Sebzecilik. Türkiye'de hemen her türlü sebze yetiştirilmektedir. Sebzeler tahıllardan farklı olarak sulama isteyen ve yoğun emek harcanarak üretilen ürünlerdir. Ayrıca kış aylarındaki seracılık sayesinde üretimi devam ettirilerek kesintiye uğramaz. Sebze üretiminde ilk sırayı Akdeniz bölgesi alır. Bu bölgede kış mevsimi ılık olduğundan seralarda kışın sebze üretilmektedir. Ayrıca tarla sebzeleri de ilk önce Akdeniz bölgesinde üretilir. Ege bölgesi Akdeniz'den sonra en çok sebze üretilen bölgedir. Özellikle kıyı Ege ovalarında yaygın olarak sebze tarımı yapılmaktadır. Marmara bölgesinde daha çok Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerinde sebze üretimi yaygındır. Karadeniz kıyı kesiminde fazla yağıştan dolayı sebzecilik pek gelişmemiştir. Ancak Orta Karadeniz bölümündeki Çarşambi ve Bafra ovalarında sebze tarımı yoğun olarak yapılır. İç Anadolu bölgesinde Niğde ve Nevşehir çevresinde patates tarımı çok yaygındır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde GAP'la birlikte sulanan tarım alanlarının genişlemesine bağlı olarak sebzecilik gittikçe gelişmektedir. Doğu Anadolu'da ise Elazığ, Malatya, Muş gibi ovalarda kısa yaz devresinde az da olsa sebze tarımı yapılmaktadır. Örnek 5. Türkiye'de seracılık faaliyetleri aşağıdaki etkenlerden hangisini kontrol altına almayı amaçlamaktadır? A. Nemliliği, B. Sıcaklığı, C. Toprağı, D. Rüzgarı, E. Gübreyi. Çözüm. Seracılık sıcaklıktan yararlanarak yaz mevsimi dışında sebze ve meyve tarımı yapılması faaliyetidir. Kış mevsiminde sebze ve meyve tarımı için gerekli sıcaklık suni olarak sağlanır ve üretim sürdürülür. Seracılıkta temel amaç sıcaklığı kontrol altında tutarak üretim yapmaktır. Cevap B. G. Meyvecilik. Türkiye'de değişik iklim özellikleri ve toprak türlerine bağlı olarak çok çeşitli meyve yetiştirilmektedir. Türkiye'deki dikili alanların yaklaşık %40'ı meyvelere ayrılmıştır. Bu yüzden meyvecilik tarım hayatında önemlidir. Ülkemizdeki meyve üretim miktarları oldukça yüksektir. Çoğu yaş olarak tüketilen meyvelerin bir kısmı kurutularak önemli ölçüde ihraç edilir. İç ve dış ticaretimizde önemli yeri olan meyveler fındık, turunçgil, incir, elma ve Antep fıstığıdır. Fındık, ılıman ve serin iklim bölgelerinin bitkisidir. Don olayı ve yaz kuraklığı verimi düşürür. Türkiye'deki fındık üretiminin yaklaşık %76'sını Karadeniz bölgesi sağlar. Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Bolu, Düzce, Akçakoca çevresi ve Zonguldak üretimin yoğun olduğu illerdir. Fındık üretiminin geri kalan bölümü Marmara bölgesinden sağlanır. Adapazarı ve İzmit bölgedeki başlıca üretici illerdir. Türkiye hem üretim bakımından hem de üretilen fındığın kalitesi bakımından dünyada ilk sırada gelmektedir. Amerika, İsviçre, Almanya ve Belçika başlıca fındık ihraç edilen ülkelerdir. Turunçgiller. Narinciye adı da verilen bu ürünler portakal, limon, mandalina, greyfurt ve turunçtan oluşur. Ana vatanı Güneydoğu Asya'dır. humusça zengin alüvyal topraklarda iyi yetişen turunçgiller yüksek sıcaklık ve bol yağış ister. Yağışın yeterli olmadığı yaz aylarında sulanması gerekir. Don olayları meyve ve ağaca zarar verir. Sıfır derecenin hemen altında meyveleri, eksi iki derecede dalları ve eksi yedi derecede ağacın kendisi donmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı turunçgil tarımı deniz kenarlarında yaygınlaşmıştır. Akdeniz bölgesinin kıyı kesimi üretimin %91'ini sağlar. Geri kalanı ise Ege kıyılarındaki Muğla, İzmir ve Aydın illerinden karşılanır. Kışları ılık geçtiğinden bir miktarda Rize kıyılarında yetiştirilir. İncir. Yetişebilmesi ve meyve verebilmesi için yüksek sıcaklık ister. Soğuğa ve don olaylarına karşı duyarlıdır. Meyve döneminin yağışsız geçmesi gerekir. Alüvyal topraklarda daha iyi yetişir. İncir aradığı iklim ve toprak koşullarını en iyi olarak Ege bölgesinin kıyı kesiminde bulmuştur. Bunun sonucu olarak Ege bölgesi üretimde ilk sırayı alır. Aydın ve İzmir yoğun olarak incir tarımının yapıldığı illerdir. Akdeniz ve Karadeniz kıyı kesimiyle Güney Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da bir miktar incir yetiştirilir. Türkiye incir üretiminde dünyada ilk sıradadır. Elma. Türkiye'de üzümle birlikte en çok yetiştirilen ve üretim alanı en geniş olan meyve elmadır. Her türlü iklime uyum sağlamıştır. Az kireçli ve derin topraklarda yüksek verim sağlar. Elma üretiminde İç Anadolu bölgesi ilk sırayı, Akdeniz bölgesi ikinci sırayı alır. Niğde, Konya, Karaman, Amasya ve Isparta elma üretiminin yoğun olarak yapıldığı illerdir. Antep fıstığı. Dünyanın oldukça sınırlı bölgelerinde yetişen ve meyvesi kuru yemiş olarak kullanılan bir bitkidir. Volkanik topraklarda daha iyi yetişmektedir. Fazla nem ve yağış istemez. Yaz kuraklığına ve sıcaklığına dayanıklıdır. Güneydoğu Anadolu bölgesi üretimin çoğunu karşılar. Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Siirt başlıca üretici illerdir. Bu illerin dışında Bitlis, Hatay, Mersin, Gülnar ve İzmir illerinde az miktarda üretilir. Antep fıstığı bir yıl çok, diğer yıl az ürün veren bir bitkidir. Türkiye dışında İran ve Amerika ile Lümen dağlarının belirli kesimlerinde sınırlı da olsa Antep fıstığı üretimi yapılmaktadır. Diğer meyveler. Yukarıda anlatılan meyve çeşitlerinden başka Türkiye'de daha birçok meyve yetiştirilmektedir. Bunların çoğunluğu iç tüketime yöneliktir. Muz, şeftali, kayısı, ceviz, badem, erik, vişne ve kiraz bunların başlıcalarıdır. Bunlardan muz yalnızca Akdeniz bölgesinde üretilmekte ve üretim yetmediğinden ithalatı yapılmaktadır. Buna karşın en çok Doğu Anadolu bölgesinde üretilen kayısının ihracatı yapılmaktadır. Son yıllarda kivi ve avokado da Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin kıyı kesiminde yetiştirilmeye başlanmıştır. H. Zeytincilik. Yeryüzündeki doğal yetişme alanı en dar olan bitki zeytindir. Kışın yüksek sıcaklık ister ve yaz kuraklığına dayanıklıdır. Zeytin, Antep fıstığı ve badem gibi bir yıl çok, izleyen yıl az ürün veren bir bitkidir. Türkiye'deki en uygun yetişme koşullarını Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinin kıyı kesimlerinde bulmuştur. Ülkemizdeki en geniş zeytinlikler Ege bölgesinde ve Edremit Körfezi çevresinde toplanmıştır. Ege bölgesi üretimde ilk sırayı alır. Daha sonra Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri gelir. Zeytin yeryüzünün sınırlı bölgelerinde üretilir. İnsan sağlığı açısından son derece faydalı bir tarım ürünüdür. Sofralık olarak tüketildiği gibi yağı çıkarılarak da kullanılır. I. Bağcılık. Bağlarda üzüm üretimi yapılır. Üzüm asmasının ve üzüm çubuğunun dikili olduğu arazilere bağ adı verilir. Üzüm bitkisi kışın eksi 40 derece sıcaklığa dayanıklıdır. Olgunlaşma ve hasat döneminde kurak bir devre gereklidir. Humusça zengin kuvvetli topraklarda iyi yetişir. Yazların yağışlı geçmesinden dolayı Doğu Karadeniz kıyı kesiminde ve Doğu Anadolu'nun sıcaklığı yetersiz yüksek yerlerinde bağcılık yapılamaz. Ege bölgesi bağcılığın en yaygın olduğu ve en çok üzüm üretilen bölgedir. Güneydoğu Anadolu bölgesi ikinci sırayı alır. Türkiye, bağcılık alanlarının genişliği ve üzüm üretimiyle dünyada ilk sıralarda yer alır. Kuru üzüm üretiminde Türkiye birinci sıradadır. Örnek 6. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin doğal yetişme alanı diğerlerine göre daha geniştir? A. Çay, B. Turunçgiller, C. Üzüm, D. Zeytin, E. İncir. Çözüm. Üzüm bitkisi kışın eksi derece sıcaklığa kadar dayanıklıdır. olgunlaşma ve hasat döneminde de kuraklığa ihtiyaç duyar. Bu nedenle üzüm ülkemizin çoğu yerinde yetiştirilebilir. Çay yalnızca Doğu Karadeniz bölümünde yetişir. İncir, zeytin ve turunçgiller düşük sıcaklıklardan zarar gördüğü için yetişme alanları dardır. Cevap C. J. Çay. Tropikal iklim bölgelerinin tarım ürünüdür. Nemli sıcak veya nemli ılıman iklim koşullarında tarımı yapılabilir. Kiyetsiz ve kalınlığı çok olan topraklarda iyi yetişir. Türkiye'de yalnızca Doğu Karadeniz bölümü kıyı kesiminin iklim ve toprak koşullarına uyum sağlamıştır. Türkiye'deki çay üretiminin dörtte üçü Rize ilinden sağlanır. Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu diğer üretici illerdir. Bahçelerden toplanan yaş çay yapraklarının aynı gün içinde atölye ve fabrikalarda işlenmeye başlanması gerekir. Günlük çay yaprakları bir takım işlemlerden geçerek kuru çay elde edilir. Türkiye'de kuru çay üretimi devlet ve özel sektör tarafından gerçekleştirilir. Üretim tüketimden fazladır. Bu nedenle üretilen çayın bir kısmı ihraç edilir. K. Seracılık. Seracılık, kış sıcaklıklarının belirli bir sıcaklığın altına inmediği yerlerde yapılır. Kış sıcaklıklarının düşük olduğu yerlerde seracılık ekonomik olmaktan çıkar. Türkiye'deki seraların ısıtılmasında daha çok güneşten yararlanılmaktadır. Ancak son yıllarda kaplıca sularıyla ısılan seralar yaygınlaşmaktadır. Ülkemizde Hatay'dan İzmir'e kadar uzanan kıyı şeridinde seracılık önemli bir tarım faaliyeti haline gelmiştir. En yoğun olarak yapıldığı bölge Akdeniz bölgesidir. Türkiye'deki seraların hemen hemen yarısı Antalya'dadır. İkinci sırayı Mersin ile almaktadır. Son yıllarda seralarda çiçek üretimi de birçok yerde önem kazanmıştır. İzmir, Yalova ve Antalya çiçek seracılığında önem kazanan illerdir. Turfanda sebzecilik ise bir mevsim başı üretim faaliyetidir. Bazı sebze ve meyvelerin açık hava koşullarında erkenden yetiştirilip pazarlanması esasına dayanır. İlkbaharın erken başladığı yörelerimizde sebze ve meyveler erken olgunlaşır ve 30-40 gün önceden pazarlara sunulur. Bu üretim faaliyetine turfanda sebzecilik, bu sebzelere de turfanda sebze denir. Turfanda sebze ve meyvecılıkta Adana, Antalya ve Mersin illeri ilk 3 sırayı paylaşırlar. B. Türkiye'de hayvancılık. Evcil hayvanların güçlerinden ve ürünlerinden faydalanmak amacıyla üretilmesi, beslenmesi ve pazarlanması gibi işlere hayvancılık denir. 1. Hayvancılığı etkileyen faktörler. Türkiye'de hayvancılığın gelişmesi için gerekli olan başlıca faktörler şöyle sıralanabilir. Hayvan soyları ıslah edilmelidir. Otlaklar ıslah edilmelidir. Yem üretimi artırılmalıdır. Hayvanların bakım, beslenme ve yetişme koşulları iyileştirilmelidir. Hayvansal ürünlerin en iyi şekilde pazarlanması sağlanmalıdır. Üreticiler teşvik edilmeli ve kredilerle desteklenmelidir. Şimdi bu faktörlerin bazılarını açıklayalım. A. Hayvan soylarının ıslahı. Türkiye'de hayvan sayısının çokluğuna rağmen hayvansal besin üretiminde verim düşüktür. Çünkü yerli hayvanlar yüksek süt ve et verimi sağlayan ırklar değildir. Bu nedenle kaliteli ve yüksek verimli hayvanlara sahip olmak gereklidir. Ülkemizde devlet üretme çiftliklerinde yerli hayvan ırklarının ıslahı çalışmaları yapılmaktadır. Yerli hayvanların yüksek verimli ırklara dönüştürülmesinde en etkili yol suni tohumlamadır. Bu yöntemde et ve süt verimi yüksek olan damızlıklardan alınan spermlerle yerli ırklar döllenmektedir. Hayvan yetiştirme tekniğindeki gelişme ile birlikte de ülkemiz koşullarına uygun yüksek verimli hayvan sayısı çoğalmaktadır. Ayrıca sadece küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkta değil, diğer hayvancılık kollarında da iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. B. Otlakların ıslahı. Ülkemizde otlakların büyük bir önemi vardır. Çünkü Türkiye'de hayvancılık büyük ölçüde mera hayvancılığı şeklinde yapılır. Hayvanlar yılın büyük bir bölümünde sürüler halinde otlaklarda veya ürünü alınmış olan tarım alanlarında beslenir. Türkiye'de en fazla çayır ve otlak arazisi Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunur. Ülkemizde mera hayvancılığı yaygın olduğuna göre çayır ve otlak alanlarının korunması ve ıslah edilmesi gerekir. Bunun için yapılacak başlıca çalışmalar şunlardır. Otlaklar aşırı otlatılmamalıdır. Otlak alanları tarlaya dönüştürülmemelidir. Otlak alanları gübrelenmelidir. Sulama yapılabilen alanlar da sulanmalıdır. Otlar yeterli büyüklüğe erişmeden otlaklara hayvan sokulmamalıdır. C. Besicilik ve ahır hayvancılığı. Türkiye'de beslenme şekline göre mera, otlak hayvancılığı ile besicilik ve ahır hayvancılığı olmak üzere iki türlü hayvancılık faaliyeti vardır. Mera hayvancılığında hayvanlar süreli halinde doğal otlaklarda beslenirler. Kış mevsiminin çok soğuk dönemlerinde koyun ve keçiler ağıllarda, sığırlar ise ahırlarda beslenir. Bu hayvancılık türünde hayvanlara kışın kuru ot, saman, yonca, küspe ve kepek verilir. Et, süt verimi besicilik ve ahır hayvancılığına göre düşüktür. Yağışların fazla olduğu yıllarda otlakların yerleşmesine bağlı olarak et ve süt verimi artar. Besicilik ve ahır hayvancılığı ise ıslah edilmiş iyi cins hayvanlarla ahır denilen ve sağlık koşulları uygun modern barınaklarda yapılan hayvancılıktır. Hayvanların beslenmesinde doğal yemlerin yanı sıra suni yemler de kullanılır. Bu hayvancılık türü modern usullerle yapıldığı için et ve süt verimi daha fazladır. Türkiye'de otlakların azalmasından sonra besicilik ve ahır hayvancılığının önemi artmıştır. Marmara ve Ege bölgeleri ile diğer bölgelerdeki büyük merkezlerin çevresinde besicilik ve ahır hayvancılığı önem kazanmıştır. Şeker fabrikası bulunan yörelerde de bu tür hayvancılık gelişmiştir. Bu durum şeker pancarı küspesinin hayvan yemi olarak kullanılmasına bağlıdır. Hayvanlardan süt, yoğurt, peynir ve tereyağı gibi ürünler elde eden işletmelere de mandıra denilmektedir. Mandıralar büyük kentlerin çevresinde yoğunlaşmıştır. Örnek 7. Türkiye'de hayvancılığın geliştirilmesi ve verimin arttırılmasında aşağıdakilerden hangisi daha az etkilidir? A. Otlakların ıslah edilmesi. B. Hayvan soylarının ıslah edilmesi. C. Besicilikle ilgili eğitimin arttırılması. D. Yaylacılığın yaygınlaştırılması. E. Süt, kuzu ve dana kesimlerinin önlenmesi. Çözüm: Türkiye'de yaylacılığın yaygınlaştırılması, hayvancılığın geliştirilmesi ve verimin arttırılmasına fazla etkilemez. Çünkü ülkemizde mera ve yayla alanları yetersizdir. A, B, C ve E'de verilen hayvancılığın gelişimi için önemlidir. Cevap D. 2. Türkiye'de hayvan varlığı ve coğrafi dağılışı. A. Küçükbaş hayvancılık. Koyun ve keçi gibi hayvanlara küçükbaş hayvan denilmektedir. Türkiye'de yer şekilleri ve yarı kurak iklim özelliklerinden dolayı küçükbaş hayvancılık yaygındır. Türkiye genelinde yazlar sıcak ve kurak geçtiğinden çayır ve ot örtüsü canlılığını kaybederek cılızlaşır, sararır. Bu da büyükbaş hayvanları beslemeye yeterli olmadığından geniş bozkır alanlarında küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Türkiye'deki et üretiminin yaklaşık 1/3 küçükbaş hayvanlardan sağlanır. Koyun: Kısa boylu, otların yaygın olduğu bozkırlara uyum sağlamış bir hayvandır. Türkiye'de en çok beslenen küçükbaş hayvandır. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki koyun sayısı ülke genelinin yarısına yakındır. Karadeniz ve Akdeniz kıyı kesiminde koyun yetiştiriciliği azdır. Türkiye'de kıvırcık, dağlıç, karaman, merinos ve sakız gibi çeşitli ırklara ait koyunlar bulunur. Kıvırcık, Güney Marmara ve Trakya'da yaygın olarak beslenir. Dağlıç, Ege bölgesi ve İç Anadolu'da yaygındır. Sakız, Sakız Adası'ndan getirilmiş olup Ege'de daha çok bulunur. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da da beslenen koyunların büyük bölümü karamandır. Eti lezzetli olan ve daha çok yünü için beslenen merinos koyunları da Güney Marmara'da yaygındır. Türkiye, şu andaki koyun varlığıyla dünyanın sayılı üreticileri arasındadır. Avrupa'da ise ilk sırada yer almaktadır. Tiftik keçisi: Tüyleri ince, uzun ve parlaktır. Ankara keçisi olarak da bilinir. Kıl keçisine göre ekonomik değeri daha yüksektir. Ana vatanı İç Anadolu bölgesi olduğu halde Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri tiftik keçisi sayısında Türkiye'yi geçmiştir. Tiftik yünü bazı ülkelere ihraç edilmektedir. İç Anadolu'dan başka Güneydoğu Anadolu bölgesinde de beslenmektedir. Kıl keçisi: Doğal koşullara daha dayanıklı ve daha kolay beslenebilen küçükbaş hayvandır. Doğu Anadolu, Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yaygındır. Daha çok eti ve sütü için beslenir. Ağaçların sürgünlerini yediği için ormanlık alanlarda beslenmesi yasaklanmış ve bu nedenle sayısı giderek azalmıştır. Örnek 8. Türkiye'de aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yoğun olduğu yörede küçükbaş hayvancılık daha yaygındır? A. Kayısı, B. Fındık, C. Kenevir, D. Buğday, E. Turunçgiller. Çözüm: Kayısı üretiminde Doğu Anadolu, fındık ve kenevir üretiminde Karadeniz, turunçgiller üretiminde Akdeniz, buğday üretiminde İç Anadolu ilk sıradadır. İç Anadolu bölgesinde yazlar sıcak ve kurak geçtiğinden çayır ve ot örtüsü cılızlaşır, sararır. Bu da büyükbaş hayvanları beslemeye yeterli olmadığından geniş bozkır alanlarında küçükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılır. Cevap D. B. Büyükbaş hayvancılık. Türkiye'nin doğal koşulları genellikle büyükbaş hayvancılık yetiştiriciliğine uygun değildir. Bu nedenle büyükbaş hayvancılık belli yörelerde yaygındır. Sığır, manda, at, katır, eşek, deve gibi hayvanlara büyükbaş hayvan denilmektedir. Bunun içerisinde en yaygın olarak beslenen hayvan sığırdır. Yağışlı bölgeler uzun boylu otların yetişmesini sağladığından daha çok yağışı fazla olan yörelerde büyükbaş hayvancılık yapılır. Türkiye'de Erzurum-Kars bölümündeki yaz yağışlarıyla yeşeren gür otlaklar burada büyükbaş hayvancılığın yoğunlaşmasının temel nedenidir. Sığır: Türkiye'de sığır yetiştiriciliği en fazla Erzurum-Kars bölümü ile Doğu Karadeniz bölümünde yaygındır. Bu yörelerde yazlar serin ve yağışlı geçtiğinden gür otlaklar gelişir. Bunun sonucunda da sığır yetiştiriciliği kolaylaşır. Manda: Bol sulu ve bataklık yörelerde beslenir. Sütü çok yağlı olduğundan kaymak ve yoğurt yapımında kullanılır. Türkiye'de daha çok Karadeniz bölgesinde beslenir. C. Kümes hayvancılığı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıktan sonra hayvancılığımızın en önemli uğraş alanıdır. Özellikle son yıllarda kent nüfusunun artması ve sağlığa daha yararlı olmasından dolayı beyaz et tüketimi artmış, kümes hayvancılığında çok büyük gelişmeler olmuştur. Ayrıca son yıllarda ihracat da artmıştır. Kümes hayvancılığı en çok Marmara bölgesinde yapılır. Ege ve İç Anadolu bölgelerinde de oldukça yaygındır. D. İpek böcekçiliği. İpek böceği yetiştirme ve ondan koza elde etme işine ipek böcekçiliği denir. Kozalardan ipek denilen dokuma ham maddesi elde edilir. İpek böceği tırtılları dut yaprağıyla beslendiklerinden ipek böcekçiliği dut ağaçlarının bulunduğu yerlerde yapılmaktadır. Bilecik, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Eskişehir, Diyarbakır, Antalya ve Ankara gibi illerde yaş koza üretimi yapılır. İpek böcekçiliği Marmara bölgesinde daha yaygındır. E. Arıcılık. Türkiye iklim ve bitki çeşitliliğinin fazla olmasından dolayı arıcılığa son derece elverişlidir. Türkiye'deki arıcılık bal üretimine yönelik olarak yapılır. Az da olsa arı sütü, polen ve bal mumu üretilir. Arıcılık Türkiye'nin her yerinde yapılmakla birlikte bu alanda ilk sırayı Karadeniz bölgesi alır. Bu bölgeyi Ege bölgesi izler. Türkiye'de üretilen balın önemli bir bölümü içeride tüketilir. Az bir bölümü de ihraç edilir. Bazı illerimiz balları ile ünlüdür. Muğla, Aydın, Manisa, Ordu, Rize, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Elazığ, Kars, Artvin bu illerin başlıcalarıdır. 3. Su ürünleri. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili, sayısız göl ve akarsuyu bulunan su ürünleri potansiyeli yüksek bir ülkedir. Buna rağmen ülkemizde tutulan balık ve kişi başına düşülen miktar denize kıyısı olan ülkelere göre çok azdır. Bu olumsuz durum balıkçılığımızın yeterince gelişmesini engelleyen bazı etkenlerden kaynaklanır. Balıkçılığın gelişmesi için yapılacak başlıca çalışmalar şunlardır. Açık deniz balıkçılığı yapılmalıdır. Tatlı su balıkçılığı teşvik edilmelidir. Zararlı balık avlama yöntemleri önlenmelidir. Kıyı kirlenmesi önlenmelidir. Modern balıkçılık yöntemleri uygulanmalıdır. Soğutuculu araçlarla taşıma olanakları arttırılmalıdır. Kültür balıkçılığı geliştirilmelidir. Balıkların yumurtlama döneminde avlanması engellenmelidir. Balıkçılara yeterli destek ve krediler verilmelidir. A. Deniz balıkçılığı. Türkiye'deki su ürünlerinin büyük bir kısmı denizlerden elde edilmektedir. 1996 yılına göre denizlerden elde edilen balık üretiminin %67'sini Karadeniz, %13'ünü Ege Denizi, %11'ini Marmara Denizi ve %9'unu Akdeniz karşılar. Türkiye'de avlanan deniz balıklarının önemli bir bölümü iç piyasada tüketilir. Bir miktar da ihraç edilir. Balıklardan elde edilen başlıca ürünler balık unu ve balık yağıdır. ve tatlı su balıkçılığı. Bu balıkçılık akarsularda, tatlı su göllerinde ve barajlarda yapılır. Akarsu ve göllerimizde avlanan balık bakımından Van, Bursa, Isparta, Kırşehir illeri önde gelmektedir. Çünkü bu illerimizde balık avlamada akarsuların yanı sıra göllerden de yararlanılır. Son yıllarda Keban, Karakaya, Seyhan, Hirfanlı, Atatürk gibi baraj göllerinde de balık üretim çalışmaları yapılmaktadır. C. Kültür balıkçılığı. Ülkemizde iç sulardaki balıkların yeterince çoğalmaması ve bunun sonucunda ihtiyacı karşılayamaması insanları kültür balıkçılığına yöneltmiştir. Ülkemizde özellikle son yıllarda temiz akarsu boylarında özel yapılmış havuzlarda kültür balıkçılığı yapılmaktadır. Kültür balıkçılığında daha çok alabalık ve sazan üretilmektedir. D. Diğer su ürünleri. Türkiye'deki su ürünlerinin büyük bir kısmını çeşitli türde balıklar oluşturur. Diğer önemli su ürünleri midye, istiridye, kalamar, ahtapottur. Bunun dışında ekonomik değeri yüksek olan sünger çıkarılmaktadır. Bodrum ve Marmaris açıklarında sünger avcılığı yapılmaktadır. C. Türkiye'de ormanlar ve orman işletmeciliği. 1. Türkiye ormanlarının coğrafi dağılışı. Ormanlar bir ülkedeki doğal bitki örtülerindendir. Ormanların dağılışları iklim koşullarına bağlıdır. Türkiye sıcaklık ve yağış koşulları bakımından ormanların yetişmesine elverişlidir. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı alanlar dışında Türkiye'nin yaklaşık %70'lik kısmının orman olması gerekir. Ancak günümüzde bu oran %26 civarındadır. Bu durum ormanlarımızın büyük bir kısmının tahrip edildiğini göstermektedir. Türkiye'de günümüzde orman dağılışındaki en önemli etken nemlilik ve yağıştır. Yağış miktarı ile orman dağılımı arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Örneğin Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yağışların fazla olmasından dolayı ormanlar çok iken, Güneydoğu Anadolu'da aşırı kuraklıktan dolayı ormanlar azdır. Orman alanlarının dağılımında tarla açmak için kesilmesi de etkili olmuştur. İç bölgelerimizdeki ormanlar büyük ölçüde tarla açmak için yok edilmiştir. Türkiye'deki ormanların %79'u kıyı bölgelerde, %21'i iç bölgelerde toplanmıştır. Karadeniz bölgesinde nemli iklim koşullarında yetişen ladin, köknar, karaçam, kayın, gürgen, kestane ve ıhlamur gibi ormanlar yaygındır. Bu bölgemizde dağların iç bölgelere bakan kısımlarında ormanlar seyrekleşir ve türlerinde değişmeler olur. Akdeniz bölgesi, Güney Marmara ve Kıyı Ege'de alt kesimlerde makiler ve 1000 metreye kadar iğne yapraklı kızılçam ormanları yaygındır. Daha yukarılarda ise karaçam ormanları yer alır. İç bölgelerimizdeki ormanlar genelde kuraklığa ve düşük sıcaklığa dayanıklı ağaçlardan oluşur. Örnek 9. Türkiye'de günümüzde orman dağılışındaki en önemli etken nemlilik ve yağıştır. Buna göre aşağıdaki coğrafi bölümlerin hangisinde ormanların daha az alan kapladığı söylenebilir? A. Batı Karadeniz, B. Antalya, C. Kıyı Ege, D. Orta Kızılırmak, E. Çatalca, Kocaeli. Çözüm. Seçeneklerde yer alan bölümlerden nemlilik ve yağış oranı en az olan İç Anadolu bölgesindeki Orta Kızılırmak bölümüdür. Dolayısıyla ormanlar bu bölümde diğerlerine göre daha az alan kaplar. Cevap D. 2. Ormanlardan yararlanma ve orman ürünleri. Ormanların insanlara çok sayıda faydaları vardır. Ormanlardan elde edilen odun yüzyıllardır ısınmada yakacak olarak kullanılır. Kağıt sanayinin ham maddesi de odundur. İnşaat sanayinde ve mobilyacılıkta kereste yaygın olarak kullanılır. Ayrıca telefon direkleriyle demir yollarındaki rayların yapımında keresteden faydalanılır. Ormanlardan elde edilen yan ürünler de insanlara fayda sağlar. Reçine ve sığla yağı olmak üzere keçi boynuzu, çam kozalağı, sumak yaprağı, ıhlamur, meşe palamudu, defne yaprağı, melengiç, adaçayı gibi ormanlardan elde edilen yan ürünlerin başlıcalarıdır. Bu ürünler ilaç, gıda, boya, kozmetik gibi sanayilerde değerlendirilmektedir. Orman yan ürünlerinin bir kısmı da ihraç edilmektedir. Ayrıca ormanlar av hayvanlarını da barındırarak hayvansal ürünlerin elde edilmesine yardımcı olurlar. Ormanların yararlarına yalnızca ekonomik açıdan bakmamak gerekir. Halkın dinlenme alanlarını oluşturur. Erozyonun önlenmesinde etkilidir. taşkın, sel ve çığ tehlikesini önleyerek yağış sularının düzenli olarak akmasını, baraj ve kaynakların beslenmesini de sağlamaktadır. 3. Ormancılığın Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi. Ormancılık faaliyetleri ülkemiz ekonomisi için önemlidir. Ormanlardan elde edilen ürünler, mobilya, kağıt, gıda, ilaç sanayi gibi birçok sanayi kolunun ham maddesidir. Kerestecilik ile parke ve sunta yapımı gibi işler ormanların sayesinde vardır. Birçok insan ham maddesi orman ürünleri olan sanayi dallarında çalışır. Ormanların bakımı, korunması, kesilen ağaçların taşınması, depolanması ve pazarlanması birçok ailenin bu sektörden geçinmesini sağlar. Ayrıca ormancılık ve orman ürünleri ticaretin canlanmasını da sağlamaktadır. Orman ürünleri ihracatı ile ülkemize önemli miktarda döviz girmektedir. Bütün bunlar ormancılığın ülkemiz ekonomisi için önemli olduğunun göstergesidir. D. Türkiye'de madenler ve enerji kaynakları. 1. Madenler. Madenler, yer kabuğunun farklı derinliklerinden çıkarılan ve ekonomik değer taşıyan mineraller ile elementlerdir. Doğada saf halde maden bulmak çok zordur. Madenler yer altından filiz adı verilen taş ve toprakla karışık olarak çıkarılır. Filizler saf metal haline getirildikten sonra kullanıma sunulur. Maden filizleri yer altında damarlar ya da yataklar halinde bulunur. Bu damar ve yatakların işletmeye açılabilmesi için belli koşullar gereklidir. Özellikle maden cevheri içindeki metal oranının yüksek olması aranır. Bu metal oranına tenör adı verilir. Madenlerin yedeğinin, rezervinin az olmaması da önemlidir. Ayrıca madenin çıkarılacağı bölgenin ulaşımının kolay olması gereklidir. Bu koşulların sağlanamaması durumunda madenin işletilmesi ekonomik olmayacaktır. Bu yüzden Türkiye'de bazı madenler işletmeye açılmamaktadır. Türkiye maden çeşitliliği açısından dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Bunun başlıca nedeni Türkiye'nin dağ oluşumu ve volkanizma hareketlerine yaygın olarak uğramasıdır. Demir, krom, çinko, bakır, kurşun gibi madenlerin oluşumu bu tür yer hareketiyle ilgilidir. Ülkemizde çıkarılan madenlerin bir kısmı kendi sanayi kollarımızda kullanılmakla birlikte önemli bir kısmı ham ya da yarı işlenmiş olarak dışarı satılmaktadır. Madenlerin dışarıya ham madde olarak satılması o ülkenin tam sanayileşmediğini gösterir. Genelde gelişmiş ülkeler dışarıdan ham madde ve işlenmemiş maden alırlar. Gelişmemiş ya da az gelişmiş ülkelerde madenlerini ham olarak dışarıya satarlar. Madenlerin yer altından çıkarılması ve işlenmesi aşamalarını kapsayan sanayi dalına maden sanayi denilmektedir. Türkiye'de madencilik faaliyetleri 1935 yılında kurulan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü MTA ile özel sektör tarafından yürütülmektedir. Türkiye'de bulunan ve işletilen başlıca madenler şunlardır. A. Demir. İnsanların tanıdığı ve kullandığı en eski madenlerdendir. Demir ağır sanayinin ham maddesidir. Sanayi kuruluşlarını çalıştıran makinelerin yapılmasında, çelik elde edilmesinde demirden faydalanılır. Çok geniş bir kullanım alanı vardır. Bu durum demire büyük bir önem kazandırmıştır. Türkiye'deki demir üretimi ihtiyacımızı karşılamaz. Bu nedenle bazı yıllarda demir ithalatı yapılır. Türkiye'deki en zengin demir yatakları Divriği, Sivas, Hekimhan ve Hasan Çelebi, Malatya, Edremit, Balıkesir, Dikiri ve Torbalı, İzmir, Simav, Kütahya, Feke ve Saimbeyli, Adana, Mersin ve Payas, Hatay bulunmaktadır. Türkiye'de Ereğli, Karabük ve İskenderun'da demir çelik fabrikaları bulunmaktadır. B. Bakır. Bakır kolay işlenebilen ve iletkenliği yüksek olan bir madendir. Elektrik ve elektronik sanayilerinde yaygın olarak kullanılır. Türkiye bakır üretiminde dünyada önde gelen ülkelerdendir. Bakır yatakları çoğu kez kurşun ve çinko yatakları ile karışık halde bulunur. Türkiye'de işletilen en önemli bakır yatakları Nurgul, Artvin ve Küre Kastamonu'dadır. Bunların dışında Madenköy, Rize, Köprübaşı, Lahanos, Asarcık, Giresun, Kutlular ve Alacadağ, Trabzon, Koyulhisar, Sivas ile Madenköy, Siirt yatakları bulunmaktadır. Maden, Elazığ'daki demir yatakları çok eskiden beri işletildiği için ekonomik değerini kaybederek kapatılmıştır. C. Boksit. Alüminyumun ham maddesi olan boksit çok hafif olduğundan uçak sanayinde, otomobil, ev eşyası ve elektrik malzemesi yapımında kullanılır. Başlıca boksit yatakları Seydişehir, Konya, İslahiye, Gaziantep, Akseki, Antalya ve Milas, Muğla'dadır. Bu yörelerde çıkarılan boksit Seydişehir Alüminyum Fabrikası'nda işlenmektedir. D. Krom. Krom paslanmayan ve çok sert bir maden olduğundan madeni eşya yapımında, çeliğin sertleştirilmesinde ve çelik eşyaların kaplanmasında kullanılır. Türkiye'de en çok üretilen madenlerden biridir. Ancak ülkemizde ferrokrom tesislerinin yetersizliği nedeniyle üretilen kromun önemli bir kısmı ham olarak ihraç edilmektedir. Türkiye'nin birçok yöresinde krom yatakları bulunmaktadır. Guleman, Fethiye, Köyceğiz, Denizli, Bursa, Eskişehir, Kop Dağı, Doğu Karadeniz, İskenderun, İslahiye, Kahramanmaraş, Mersin, Adana ve Kayseri'de krom yatakları bulunmaktadır. E. Bor mineralleri. Türkiye, bor rezervi bakımından dünyanın en zengin yataklarına sahiptir. Bu nedenle çıkarılan bor madenlerinin çoğu ihraç edilmektedir. Bor minerallerinden elde edilen boraks ve asit borik nükleer alanda jet ve roket yakıtında katkı maddesi olarak sabun, deterjan, lehim, fotoğrafçılık, tekstil boyaları, cam, kağıt sanayi alanlarında kullanılmaktadır. Bor mineralleri Kütahya, Eskişehir ve Balıkesir'de çıkarılmakta, Bandırma ve Kırka'daki tesislerde işlenmektedir. F. Kükürt. Gübre, kimya, lastik ve boya sanayinde kullanılır. Bağcılıkta da önemli bir yeri vardır. Asmaların yapraklarında üreyen bakteriler kükürt ile yok edilir. Türkiye'deki en önemli kükürt yatağı Keçiborlu, Isparta'dadır. Ancak son yıllarda ekonomik olmadığı gerekçesiyle buradaki üretim durdurulmuştur. Karacasu, Aydın, Diyadin, Ağrı, Burdur, Sarayköy, Van, Hakkari, Nevşehir ve Balıkesir'de de kükürt yatakları bulunmaktadır. Türkiye dış ülkelerden kükürt ithal etmektedir. G. Zımpara taşı. Zımpara kağıdı, özel çimento, çeşitli kesici ve törpüleyici aletlerin yapımında kullanılır. Tire, İzmir, Akçaalan, Manisa, Söke, Karacasu, Aydın, Yatağan, Milas, Muğla ve Tavas, Buldan, Denizli'de zımpara taşı yatakları vardır. H. Barit. Boya, deri, kimya, şeker, cam, kauçuk sanayilerinde ve ilaç yapımında kullanılır. Türkiye, barit rezervlerinin zenginliği bakımından dünyada ilk sıralardadır. Üretim Alanya ve Gazipaşa, Antalya, Köprübaşı, Dereli, Giresun, Beyşehir, Konya'daki yataklardan sağlanmaktadır. Ö. Tuz. Günlük ihtiyaçların yanı sıra dericilik, zeytincilik, konservecilik ile kimya ve tekstil sanayilerinde tuzdan faydalanılır. Türkiye'nin tuz ihtiyacı denizlerden, göllerden ve kaya tuzlarından karşılanmaktadır. Türkiye'deki deniz tuzlarının en önemlisi İzmir'deki Çamaltı tuzlasıdır. Türkiye'deki yıllık tuz üretiminin %25'ten fazlası buradan sağlanmaktadır. Ülkemizdeki en büyük göl tuzlası Tuz Gölü'nde bulunmaktadır. Türkiye, kaya tuz yatakları bakımından da zengindir. Kaya tuz yataklarının başlıcaları Çankırı, Kars, Iğdır, Nevşehir, Yozgat ve Erzurum illerindedir. J. Diğer madenler. Türkiye'de yukarıda açıklanan madenler dışında manganez, antimon, civa, volfram, asbest, nikel, florit, fosfat, manyezit, kurşun ve çinko gibi birçok maden çıkarılmaktadır. Kurşun ve çinko yatakları Akdağ Madeni, Yozgat, Çamardı, Niğde, Koyulhisar, Sivas, Yenice, Çanakkale ve Köprübaşı Trabzon'da bulunur. Kurşun ve çinko yatakları genelde bakır yatakları ile birlikte bulunur. Antimon, gümüş parlaklığında bir madendir. Niğde, Tokat ve Ödemiş'te antimon yatakları bulunur. Civa, tek sıvı madendir. Eczacılıkta ve elektrik araçlarının yapımında kullanılır. Konya, İzmir, Uşak, Balıkesir ve Niğde civarında çıkarılır. Wolfram, tungsten, çok sert olması nedeniyle özel sanayi çeliği olarak kullanılır. Elektrik ve elektronik sanayilerinde kullanılan çok önemli bir madendir. Uludağ en önemli rezervlerin bulunduğu alandır. Son yıllarda buradaki üretim durmuştur. Asbest, lif halindedir. Yüksek sıcaklığa dayanıklıdır. Isıya dayanıklı araç ve gereç yapımında kullanılır. Erzincan ve Hatay'da zengin asbest yatakları bulunur. Mangenez, çeliğe sertlik kazandırmak ve direncini arttırmak için kullanılır. Uşak, Afyon, Muğla, Adana, Erzincan, Artvin ve Trabzon çevresinde mangenez yatakları bulunur. Türkiye'de yukarıda anlatılan madenlerin dışında metalik olmayan maden yatakları da vardır. Bunların başlıcaları mermer, kil, kireç taşı, lüle taşı, kaolin ve olt taşıdır. Örnek 10. Aşağıda verilen bazı madenler ile çıkarıldığı yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A. Demir dibriye, B. Bakır murgul, C. Krom fetiye, D. Civa konya, E. Bor mineralleri Mersin. Çözüm: bor mineralleri Kütahya, Eskişehir ve Balıkesir'de çıkarılır. Bu mineraller Bandırma ve Kırka'daki tesislerde işlenir. Mersin'de bor madeni çıkarılmaz. A, B, C ve D seçeneklerindeki eşleştirmeler doğrudur. Cevap E. 2. Enerji kaynakları. İnsanlar ihtiyaçları olan maddeleri üretebilmek ve ulaştırmayı sağlayabilmek için sürekli enerji kullanırlar. Bu enerjinin bir kısmı süreklidir. Güneş, su ve rüzgar enerjileri bunlardandır. Ancak insanların kullandığı enerjilerin çoğu tükenebilir özelliktedir. Kömür, petrol ve doğal gazdan elde edilen enerji bunlardandır. Ülkemizde bulunan ve kullanılan başlıca enerji kaynakları ile özellikleri şunlardır. A. Taş kömürü. 1. jeolojik devirde oluşmuş organik tortul kayaçlarındandır. Türkiye'nin yeryüzü şekilleri genelde 3. jeolojik devirde oluştuğundan taş kömür yatakları azdır. Türkiye'de Zonguldak, Amasra, Ereğli arasında sahada çıkarılır. Türkiye'de çıkarılan taş kömürü ihtiyacı karşılamaz. Bu nedenle ithal edilir. Taş kömürü demir çelik sanayinde enerji kaynağı olarak tüketildiğinden Karabük ve Ereğli demir çelik fabrikaları bu yörelere kurulmuştur. B. Lignit. Türkiye'de en çok bulunan enerji kaynaklarındandır. Türkiye'nin hemen her tarafında lignit yatakları bulunmaktadır. En önemli lignit yatakları Beypazarı, Ankara, Tunçbilek, Kütahya, Soma, Manisa, Elbistan, Kahramanmaraş, Menteşler, Bolu ve Çeltek, Amasya'dadır. Ülkemizdeki birçok yerde lignitten elektrik enerjisi temin eden termik santrallar kurulmuştur. Bunların başlıcaları Soma, Tunçbilek, Seyit Ömer, Çayırhan, Afşin Elbistan, Yatağan ve Orhaneli termik santrallarıdır. C. Petrol. Çağımızın en önemli enerji kaynağıdır. Türkiye'deki petrol yatakları azdır. Ülkemizdeki petrol üretimi ihtiyacın 1/7'sini ancak karşılar. Bu nedenle dışarıdan petrol ithal edilir. Petrol yataklarımızın %98'i Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunur. Raman, Garzan, Kurtalan, Adıyaman ve Mardin çevresinde petrol çıkarılmaktadır. Ülkemizde çıkarılan ve ithal edilen petrol Orta Anadolu, Kırıkkale, Aliağa, İzmir, Ataş, Mersin, İpraş, İzmit ve Batman rafinelerinde işlenmektedir. D. Doğalgaz. Türkiye doğalgaz yatakları bakımından fazla zengin değildir. Şu anda yalnızca Trakya'da, Hamitabat ve Güneydoğu Anadolu'da Çamurlu, Mardin sahasında üretim yapılmaktadır. Hamitabat'tan çıkarılan doğalgazdan aynı yerde elektrik enerjisi üretilmektedir. En çok doğalgaz ithal ettiğimiz ülke Rusya Federasyonu'dur. E. Su gücü, hidroelektrik enerji. Barajlardaki suyun elektrik üreten santralları çalıştırmasıyla oluşan enerjiye hidroelektrik enerjisi denir. Türkiye, yer şekillerinin oluşumu bakımından zengin bir ülkedir. Bu nedenle akarsularımızda yatak eğimi fazla, akış hızı yüksektir. Bu da hidroelektrik enerjisi açısından son derece elverişli bir durumdur. Atatürk, Karakaya, Keban, Hirfanlı, Sarıyer, Seyhan, Aslantaş, Berke, Kemer, Demirköprü, Altınkaya, Gökçekaya, Oymapınar, Hasan Polatkan yapımı tamamlanmış büyük barajlardandır. 23. kaset 1. yüzün sonu.